Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Teknik kumanda masasında Ayhan Taşçı, yapımcımız Selahattin Böke, konuğumuz Profesör Doktor Birol Akgün ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Birol Hocam hoş geldiniz.
Sağ olun, hoş bulduk Murat Hocam.
Bugün Profesör Doktor Birol Akgün'le Türkiye Maarif Vakfı üzerine konuşacağız. Türkiye Maarif Vakfı önemli son zamanlarda Türkiye'nin yüzünü artan kurumlardan birisi. Ama ona geçmeden önce ben kısaca Birol Akgün Hoca'yı tanıtmak isterim. Birol Hoca esas itibariyle akademisyen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra yurt dışında yüksek lisans doktora yaptı. Daha sonra Konya'da üniversitede akademisyenliğe devam etti. Nihayetinde bugün Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapıyor. Ama akademisyenlerin zaman zaman kendilerine yakın alanlarda, eğitimde, eğitim bürokrasisinde görev aldığını görüyoruz. Maarif Vakfı tam bu da değil. Yurt dışına esas itibariyle hizmet veren Türkiye'nin eğitim hani ayaklarından, politikalarından birisini temsil eden, aynı zamanda dış politikadaki aktörlerinden birisi. Bugün Türkiye Maarif Vakfı nedir? Ne iş yapar? Nasıl bir çerçevede iş yapar? Birol Hoca ile bunları konuşacağız. Buyurun hocam.
Teşekkür ediyorum Murat Hocam bu fırsatı verdiğiniz için. Çünkü Maarif Vakfı olarak kuruluşumuzdan bu yana gerçekten Türkiye'nin yurt dışında eğitim alanındaki hizmetlerini yürütmeye çalışıyoruz. Ama yurt dışındaki vatandaşlarımız özellikle az çok bizi tanırlar. Fakat Türkiye'deki insanlara da bizi dinleyen bütün vatandaşlarımıza da bunların zaman zaman anlatılması gerekiyor. Sayın Hocam, Türkiye Maarif Vakfı her ne kadar adı vakıf olsa da özel bir kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan 67-21 sayılı kanunla kurulmuş olan bir kamu vakfıdır.
Hangi yıl hocam?
2016 Haziran ayında kuruldu. Ama fiiliyatta işe başlaması 15 Temmuz ertesinde, esasen bizlerin ilk atanıp da yetkili organlarının teşekkül ettirilmesi 1 Eylül 2016'dır. Dolayısıyla artık biz 3. yılımızı doldurduk. 4. yılımıza doğru gidiyoruz. Ne iş yapıyoruz? Kanunun 1. maddesinde bunlar sayılmış. Ama vatandaşlarımızın, dinleyicilerimizin...
Burada özellikle bizi Türkiye dışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkçe bilen Türkiye dostları dinliyorlar.
Evet, onlara da ihtiyacı var bu bilgilerin. Çünkü Türkiye ne yapıyor eğitim alanında diye. Bizim kanun münhasıran yurt dışında olmak üzere, yani yurt dışı, yurt içinde herhangi bir faaliyetimiz yok. Yurt dışında Türkiye adına örgün ve yaygın eğitim kurumları açmak. Yani örgünden kastımız diploma veren okullar açmak, yaygından kastımız da gerek yetişkin vatandaşlarımıza gerekse öğrencilerimize takviye kursları, Türkçe eğitiminden etüt merkezlerindeki
farklı... Bazen bu yazarlık eğitimi gibi bir şey de olabilir mi mesela?
Elbette ki, yani çok yönlü eğitimle ilgili her türlü faaliyeti kapsayabiliyor. Seminer, konferans, her türlü toplantı da olabilir. Yurt açıp yurt işletmeciliği de yapabilir. Onun için bizim hani yetki alanımız esasen kanunda çok geniş tanımlanmış olan bir şeydir. Ama biz kendimizi diğer benzer işler yapan Yunus Emre Enstitüsü gibi, işte YTB gibi burs veren kurumlardan ayırmak için bizim uzmanlaştığımız alan diploma veren normal örgün eğitim kurumları. Şu anda da bütün dünyada 324 okulumuz var. Anaokulundan üniversiteye kadar pek çok kademede. Dolayısıyla biz 324 okulda 40 bin civarında öğrenciye hitap eden, 42 ülkede yaygın eğitim hizmeti veren bir eğitim kurumuyuz. Bunu yaparken de tekrar ediyorum. Yani Türkiye adına bunu yapıyoruz. Bizler devlet tarafından atanıyoruz. Bütçemiz esasen devlet bütçesinden geliyor. Dolayısıyla adı vakıf olması sıradan bir vakıf olmadığını altını çizmek istiyorum. Devletin kurmuş olduğu bir kamu vakfıdır ve kamusal sorumluluk içerisinde devletin gözetim ve denetimi altında yurt dışında eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.
Şimdi hocam biraz daha belki Türkiye Maarif Vakfı'nın anlaşılabilir olması için dünyadaki muadillerine bakmalıyız. Dünyada Maarif Vakfı gibi hizmet veren kurumlar varsa onları örnekleyerek belki mukayese edip anlamamıza yardımcı olabilir.
Doğru Sayın Hocam. Şimdi eğitim ve kültür dış politikada neyi tekabül ediyor? Onu söylemek lazım. Biz buna bazen kültür diplomasisi ya da kamu diplomasisi adını da veriyoruz. Kamu diplomasisi ya da kültür diplomasi dediğinizde hangi anlama geliyor? Yani hangi boyutlarda yapılıyor? Bir işte kamu diplomasisi örneğin devlet adına başka devletlere yardımda bulunabilirsiniz. Bu bizde daha çok TİKA üzerinden yapılıyor. İkincisi eğitim kurumları açıp işletebilirsiniz. Üç, bir takım yayınlarla veya kişisel temaslarla lobicilik yapabilirsiniz. Bu faaliyetler yani ister eğitimcilik, ister lobicilik, isterse insani yardımlar o ülke adına kamu diplomasisi işlevi görüyor. Bugün modern dünyada bütün ülkelerin aslında bize benzer kurumları var. En azından bizim fonksiyonun bir kısmını yapan veya örtüşen pek çok hizmet yapıldığını görüyorsunuz. Örneğin kültürel eğitim alanında British Council'dan İspanya'nın Cervantes Enstitüsü'ne, Almanların Goethe Enstitüsü'ne kadar kültürel dil kursu düzenleyen, eğitim veren kurumlar var. Ama daha yakın olarak baktığınız zaman bütün dünyada bu konuda en önde gelen kuruluşlar mesela Fransız kurumları, yani Fransız okulları dediğimiz bütün dünyada Fransız okulları var 1000 civarında. Bunların bir kısmı doğrudan kendileri idare ediyor, bir kısmı enflasyon dediğimiz dolaylı şekilde franchising verilmiş olan ama akreditasyonu Fransız Milli Eğitim Sistemi tarafından yapılan, içinde Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkede hizmet veren okullar var. İkinci Almanlar var. Yani Almanların da benzer şekilde Türkiye'de de var, başka ülkelerde de var. Alman okullar dediğimiz okullar, İngilizlerin var. Son 10 yılda ilginçti Ruslar bile, Rus Dünyası Federasyonu diye bir Rusya Dünya Federasyonu diye bir vakıf kurdular. Bizim yaptığımız işi yapıyorlar. Dolayısıyla dünya ile ilişkilerini geliştirmek isteyen her bir güçlü devlet aslında bunu yapıyor. Fransa'sından, Almanya'sından. Amerika'nın da var. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak Uluslararası Eğitim Servis diye kendisiyle çalışan okulları ya kendi büyükelçilerine bağlı olarak ya da dolaylı şekilde desteklediği pek çok okul var. Çünkü eğitim önemli. Dil, eğitim, kültür, kimlik oralarda yetişiyor. Bu sizin ülkenizin aslında dış dünyaya yapmış olduğu bir tanıtım faaliyetinin parçası olarak görülmesi lazım. Eğitim vasıtasıyla farklı ülkelerdeki insanlarla insani temas kuruyorsunuz. Türkçe öğretiyorsunuz. Yarın orada yatırım yapan, ticaret yapan Türk firmaları, şirketleri de bu arkadaşlar istihdam ediliyor. Dolayısıyla Türkiye'ye müzahir insanlar yetişiyor. Bugünkü global dünyada da bu kaçınılmaz bir şey ve ihtiyaç.
Evet hocam, yeniden Maarif Vakfı'na dönersek, dediğiniz gibi 3 yıl geçti. Bu 3 yılda neler yapıldı? Ne tür hizmetler üretildi? Halihazırda ne tür hizmetler veriliyor? İsterseniz bu 3 yıllık kuruluş dönemine dönelim.
Evet, aslında 3 yıl bir kuruluşun kuruluş aşaması için çok fena bir dönem değil. Biz de bu dönemde hem bir taraftan kendi fiziki, beşeri, insani altyapımızı tamamladık. İşte çalışma yol yöntemlerimizi, efendim yönetmeliklerimizi, mevzuatımızı çıkardık. İnsan kaynağımızı geliştirmeye yönelik pek çok proje geliştirdik. Bizim vakfımızın genel merkezi İstanbul. Bugün işte 150-200'e yakın orada çalışan arkadaşımız var.
Onlar ne yapıyorlar orada hocam?
Şunu yapıyorlar öncelikli olarak. Tabii bütün dünyaya hizmet üreten bir vakfın, şöyle düşünün, Milli Eğitim Bakanlığı
bir kurma hizmeti veriyorlar.
Kurma hizmeti veriyor. İşte destek hizmetleri biriminden müfredat geliştirmeye, eğitim öğretimle müfredat geliştirmeye kadar müessese ve iktisadi işletmeleri nasıl organizasyona, muhasebe birimi nasıl kurmasına kadar pek çok hizmet veriyorlar. Yazışmalardan seyahatlere kadar inşaat birimimiz de var.
Dolayısıyla dünyadaki şeyi de okulları da onlar takip ediyor.
Tabii.
Denetlenmesi yani, değil mi?
Her İşletilmesi, muhasebesi. Kurulması, işletilmesi, muhasebesi, müfredatı,
kadro gelmesi.
İnsani İnsan kaynaklarının istihdamı ve takibi merkezden yapılmak zorunda. Biraz önce bahsettim. Biz şu anda 100'e yakın ülkeyle doğrudan temastayız. Bu neden önemli? Çünkü bir kere farklı bir ülkenin uluslararası vakfı olarak kendinizi önce gidip o ülkede tescil ettirmeniz gerekiyor. Bu bir uluslararası...
Sizi meşru bir ortak olarak, aktör olarak kabul edecektir.
Evet. Yani bunu ister özel sektör mantığıyla gidip orada bir vakıf, dernek, şubesi açma şeklinde olabilir. Her ülkenin bu konuda kanunları farklı. Bazıları da istiyor ki devletten devlete bir anlaşma imzalansın, protokol imzalansın, mutabakat zaptı imzalansın. Biz şu anda 60 civarında ülkeyle bu şekilde işbirliği, mutabakat zabıtları imzaladık. Dolayısıyla vakfın kuruluşu ve tescili büyük ölçüde tamamlanmış oldu. Pek çok ülkede ama bazılarında hala var. Hedefimiz 2023'e gittiğinde bu 100 ülkenin tamamında vakfın tescil işlemlerini yaptırmış ve eğitim alanında işbirliğini ya başlamış ya da planlanmış olarak girmek. İki, bir şey de söylemek lazım. Tabii bu vakfın kuruluşunun ortaya çıkışı veya işleyişiyle ilgili vatandaşlarımızın da yakından bilecekleri bir şey. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasında yurt dışında 15 Temmuz'u yapan FETÖ terör örgütünün uzantıları var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerideki FETÖ iltisaklı işte okulları, eğitim kurumları, yurtları kapattı ve devletleştirdi. Ama yurt dışındaki uzantılar devam ediyor. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurt dışında bulunan bu okulları farklı ülkelerle aramızda bir sorun oluşturduğunu söyleyerek, nota vererek, diplomatik yollarla uyarılarda bulunuyor ve adres olarak da bizim vakfı gösteriyor. Bu şu demek, yani oralarda bulunan FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Cumhuriyeti'ne aktarılması ve millileştirilmesi, yani yeniden Türk milletinin hayrına, hizmetine çalışacak kurumlar haline getirilmesi de bu okulların Türkiye Maarif Vakfı'na transferi yoluyla yapıyor. Bizim şu andaki biraz önce sözünü ettiğim 324 okulun 220'si bu şekilde Maarif Vakfı'na devir teslim yoluyla gelen okullardır. Yüzünü de biz kendimiz açtık. Yani bu sürecin de bir parçası ve takipçisiyiz aynı zamanda.
Evet, çok önemli tabii. 324 okul adedine bakınca, hele 40 bine duyunca, 42 ülkeyi duyunca ne kadar yaygın, büyük bir iş yapıldığı anlaşılıyor. Hocam şimdi bizim Türkiye dışında yaşayan vatandaşlarımız veya Türkiye'yi seven, Türkçe'yi seven dostlarımız dünyadaki hani sizin kurumlarınızı nereden takip edebilirler? Sizin web siteniz vesaire falan var mı orada? İlan ediyor musunuz?
Tabii var. Türkiye Maarif.org sitesinden. Türkiye Maarif.org yani organizasyon anlamında. Google'a bile yazdılar. Türkiye Maarif Vakfı bizi bulabilirler. Orada
ya da taleplerini iletirler.
Tabii ki.
Belki şikayetlerini iletirler.
Tabii ki. Mi? Yani e-mail olarak da iletişim@türkiyemaarif.org adresine her türlü dilek, temenni, şikayetleri yazabilirler.
Tekliflerini iletebilirler.
Tekliflerini, tamam. Önerilerini iletebilirler. Tamam. Talepleri, beklentileri olabilir. Bu önemli. Bu dediğiniz önemli çünkü Türkiye Maarif Vakfı bugün 100'e yakın ülkeyle temas halinde ama bizim ilgi alanlarımızdan birisi de özellikle yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türk kökenli olup da gönlü bizimle olan soydaşlarımız, kültürel olarak aynı kültür havzasına ait olan insanlar. Biz bunu bazen Türk diasporası diye de isimle diyoruz ama bazen diaspora sözcüğünü çok sevmiyor dinleyicilerimiz. Ama teknik tabirle aslında yani gönlünü Türkiye'ye, Anadolu'ya bağlı hisseden, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan milyonlarca kardeşimiz var. İster vatandaşımız olsun olmasın. Biz aynı zamanda
Türkçeyi bilsin bilmesin. Çünkü bazıları Türk kökenli olup Türkçeyi unutmuşlar. İşte evet. Libya'da, Mısır'da böyle kardeşlerimiz var. Şimdi yeniden böyle bir merak da var.
Var.
Yani Türk kökenli olup Türkçeyi unutanlar yeniden Türkçe öğrenmek istiyorlar.
Gittiğimiz her yerde aslında bu böyle bir talep var. Çünkü özellikle Türkiye'nin son yıllarda ekonomik, siyasi, kültürel anlamda uluslararası alandaki küresel aktör haline gelmesi, büyümesi ilgi topluyor ve Türk dizileri, televizyonlar ve haberler üzerinden Türkiye'ye müzahir geniş bir kesim var. Bu coğrafyası yok aslında bunun. Yani bugünkü iletişim çağında dünyanın neresine giderseniz gidin, Türk olan hatta Türk olmayan, Latin Amerika'ya bile gittiğinizde Türk dizilerini izleyen binlerce, milyonlarca insan var. Artık çok tanınan bir ülke ve kültür haline geldik. Dolayısıyla bu anlamda bu beklentileri karşılama anlamında bütün kurumlarımızın veya birey olarak bizlerin aslında sorumluluğu ve yükümlülüğü de artıyor. İşte biz bu amaca yönelik olarak da Maarif Vakfı olarak başlangıçta hani Türklerin yoğun olarak bulunduğu Avrupa ve Amerika, Avustralya gibi yerlerde de ofisler açarak okul ya da etüt merkezleri kavramını geliştirdik. Maarif Eğitim Kurumları adı altında. Bugün Avrupa'nın belli başlı şehirlerinde model geliştirmeye çalışıyoruz.
Tabii Avrupa'da milyonlarca
Türk var.
Türk var. Vatandaşımız, bazen ikili vatandaş olmuş, çifte vatandaşlık taşıyan.
Kesinlikle.
Balkan, ya da Bulgaristan'dan yani, gitmiş, vatandaşımız olmasa bile Yugoslavya'dan gitmiş, Türkçe bilen.
Azerisi var, Orta Asya'dan gelen var. Tabii. Emin olun yani Arap dünyasından gelip de Türk kökenli olduğunu bildiğimiz ya da kendine buraya ait hisseden o kadar çok şey var ki ulaşabileceğimiz. Yani o diaspora kavramını biraz bilerek kullanıyorum. Yani etnik olarak illa Türk olması da tabii gerekmez.
Zaten Türklük etnik bir şey değil. Yani böyle bir kültürel, medeni bir şey. Yani herkesin o çatı altında yer bulabileceği bir şey.
Yani şunu görüyorlar. Diyelim ki Avrupa'da ya da Amerika'da biraz da son yıllardaki malum bu DAEŞ ve benzeri terör örgütleri vesaire de olduğu için Türk kökenli bir faaliyet varsa insanların oraya olan ilgisi fazlalaşıyor. Yani Türkiye'nin
daha sağlıklı, daha makul olacağı için, mutedil olacağı
mutedil,
için.
Mutedil, vasat, işte orta yol dediğimiz. Bu dini alanda da böyle, kültürel alanda böyle, siyasi alanda da Türklerin öncülük ettiği, Türkiye'nin desteklediği eğer girişimler varsa özellikle uluslararası alanda bu devletler için söylemiyorum ama insanlar için kesinlikle bir cazibe merkezi haline geliyor. Bu New York'tan Los Angeles'a ya da Avustralya'ya ya da Fransa'ya kadar böyle. Biz en azından eğitim ayağıyla Avrupa'daki Türklere yönelik olarak bir model geliştirmeye çalışıyoruz. Bütün ihtiyaçları bizim karşılamamız da mümkün değil ama en büyük sorun 3. 4. neslin kendi dilini, kültürünü, kimliğini kaybetmeye başlaması. Bu konuda aileler gerçekten çok şikayetçi ve model geliştirmeye çalışıyorlar. Kendi imkanlarıyla yapmaya çalışıyorlar.
Tabii zaten Avrupa'da falan hocam gezince insan görüyor orada insanların nasıl canhıraş bir şekilde bir şeyler yapmaya gayret ettiğini. Evet. Beraber olmaya, kimliklerini muhafaza etmeye, yeni nesle aktarmaya nasıl olağanüstü bir gayret sarf ettiklerini görüyoruz.
Mesela size örnek vereyim. Yani Avrupa'da bu istatistikler belki birkaç yıl eski olabilir ama bugün de çok fazla değişeceğini düşünmüyorum. Yani yapılan araştırmalar örneğin Almanya'da Türk kökenli çocukların üniversiteye gidebilme oranları %3'lerde.
Çok
hadi
az.
Bugün olsa %5 olsa ama bir ortalama Alman'ın üniversiteye gidebilmesi %35-40. Şimdi arada 10 kat var. Bu insanların hepsi işte gerizekalı değil affedersiniz yani ama Almanların o yıllarca hani cimnazyuma gidemez bunlar meselesi yönlendirin dediği ön yargılar işte bürokratik süreçler ve bu diğer ülkelerde de bundan çok farklı değil. Dolayısıyla
eğitim şu açıdan önemli hocam çok özür dilerim orada ne iş yaparlarsa yapsınlar eğitim onların katma değerini artıracak. Dolayısıyla daha fazla kazanmalarını temin edecek. Toplumsal hiyerarşide yükselmelerini ve haklarını hani savunmalarını kolaylaştıracak bir şey. O yüzden de hani eğitim herhangi bir şey değil yani.
Stratejik bir şey bu adım. Çünkü biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Azıcık bir can suyuyla insanlar örneğin niye bunlar bu muamele şekilde Türk kökenli öğrencilerimiz Almancası zayıf. Sanki okuma yazma öğrenemeyen çocuklar gibi muamele görüyor. Halbuki kurslarda bunlara birazcık bir iki ay Almanca kurs verirseniz örneğin işte biraz matematik, fizik, kimya, etüt merkezi verirseniz yapılan bizim de şahit olduğumuz ve parçası olduğu eğitimlerde %99'a başarı sağlıyorsunuz.
Tabii çocuklar aile desteğinden mahrumlar çünkü aileleri böyle çalışıyor. Bir Almanca kültürüne vakıf Doğru. değil. Bir de çalışıyorlar dediğiniz gibi. Bu ikisi bir arada onları dezavantajlı hale getiriyor. Bir desteğe ihtiyaçları var.
Küçük
Alman devleti evet. destek vermediğine göre ona bizim devletimiz evet. destek verecek.
Küçük küçük dokunuşa ihtiyaç var. Türkiye bu zamana kadar çok şey yapmış. Elbette ki örneğin sadece Almanya'da 5-600 Türkçe öğretmen göndermiş Milli Eğitim Bakanlığı. Bunları takdir etmek lazım ama bu yetmiyor. Orada çocuk okuyup ilerleyecekse sizi de dediğiniz gibi bu çocuklara ekstra destek sağlanması gerekiyor. Biz esasen bunun modelini geliştirmeye çalışıyoruz. Gerek ailelere bilinçlendirme eğitimi yapıyoruz. İşte çocukların efendim fizik, kimya ya da Almancası gibi
ailelere şeyler. Ulaşmak da önemli değil mi hocam?
Evet, çok önemli. Çünkü bunu bilmiyorlar. Yani nasıl çözeceğini bilmiyorlar. Dolayısıyla onlar açısından bir dayanak ve destek noktası olmak gerekiyor seminerler vasıtasıyla. Bir de hafta sonu ve gün içerisinde after school dediğimiz okul sonrası dönemde Türkçenin öğretilmesi var. Yani bütün bunları yönelik bir modelite geliştirip, bunun materyallerini geliştirip oralara ulaştırmaya çalışıyoruz.
Başka tür hizmetler var mı vatandaşlarımız için Maarif Vakfı'nın yaptığı?
Yani en azından şu an için bunlar var. Bir de yapabilirsek ki belli yerlerde başladık. Türkiye'den giden, master doktora için gidenlerin kalabileceği ilk etapta ihtiyaç duyulan barınma ihtiyaçları. Bu da çok önemli. Yani. Çok önemli.
Çünkü şey bakımından da önemli hocam. Onların beraberliği bakımından da önemli. Çünkü hani dağıldıklarında bir takım problemlerle tek başına hani baş etmeleri zor oluyor. Ağır bir yükle karşı karşıya kılıyorlar. Yani eğitimle mi o yükle mi baş edecek? Yani psikolojik, sosyal psikolojik bir destek anlamına da geliyor. Sadece maddi bir destek değil yani.
Yani şöyle sayın hocam. Elbette ki ailelerimiz yıllardır kendine göre bir takım yol, yöntem geliştirip camilerini, okullarını, efendim sosyal tesislerini kuruyorlar ama yeterli değil. Yani ne yapabilirsek gerçekten ihtiyaç var. Orada boşluklar var. Almanlar ya da Avusturyalılar ya da Fransızlara söz konusu olduğunda biz çok açık yürekle şunu söylüyoruz. Sizin de belirttiğiniz üzere. Bakın bu çocukları eline tutmak, bunlara akademik anlamda işte okul anlamında başarılı olmaları sizin ülkenizde çıkarlı. Bizim ülkemizde çıkarlı, sizin ülkenizde. Çünkü eğer bu çocuklar topluma uyumlu hale gelemezlerse, entegre olamazlarsa bu çocuklar yabancılaşır. Bugün Türkler batıdaki azınlıklar içerisinde DAEŞ ve benzeri radikal örgütlere en mesafeli toplum Türk toplumu. Niye? Çünkü bizim o sosyal network'ümüz var. Yani camiler, okullar, işte dernekler, vakıflar.
Bu da var. Belki hocam devletin az da olsa sahip çıkmasının kurduğu ilişkinin de önemli bir katkısı var değil
evet,
mi?
Evet, yani özellikle kimlik oluşumu, sosyalizasyon süreçlerinde bizim dini anlayışımız da aslında hani devlet eksenlidir ve daha vasat, daha mutedil bir anlayışı getirir. Öyle radikal bir takım unsurlara kimse gitmez. Yani onun için Türklerin yani Türk camilerinde gidip gelen işte kendi komünitesiyle, kendi toplumuyla sağlıklı ilişkiler kuran Türk azınlığı mensubu batıda yaşayan vatandaşlarımızın son derece sağduyulu, kendi işini gücünü yapan mutedil insanı olduğunu görüyorsunuz. Ve biz oradaki yetkililerle konuştuğumuzda hep bunu açık yürekliyle de söylüyoruz. Dolayısıyla Maarif Vakfı üzerinden biz modeller geliştirerek oradaki STK'ları da bu anlamda mayalıyoruz. Yani bakın çocukların gelişimine katkı sağlayacaksak gelin hani beraberce iş de yapalım. Ama bunun modelitelerini üretmek lazım. Kaynak yok değil. Kaynak bulunabilir ama Önce bunun bir zihinsel hazırlığı, proje haline getirilmesi ve aktarılması lazım. Sağlıklı da götürülmesi lazım. Çünkü yerel aktörleri, ilgili belediyeyi, efendim eyalet yönetimlerini, devletini ilgili eğitim kurumlarıyla ilişki kurmazsanız bu kez bilmediğine düşman oluyor. Yani o iletişimi de sağlamak gerekiyor. Çok şükür yani Türkiye'nin bütün Avrupa'daki belli başlı merkezlerinde başkonsolosluklarımız var. İyi de çalışıyorlar ama yani insanla temas çok daha önemli.
Şimdi hocam bu açtığınız bahis çok önemli. Yani Türkiye Maarif Vakfı sadece kendisi olarak değil, evet, oradaki işbirliği yapabileceği Türklerin bazen yerel belediye, hı hı, veya devletlerin kurduğu kurumlarla işbirliği halinde oradaki Türk vatandaşlarına veya Türkçe konuşan, Türk kökenli olan insanlara hizmet vermeye çalışıyor.
Doğru.
Dolayısıyla hani sadece şöyle düşünmemek lazım. Bir okulu var, hizmet bundan ibaret diye düşünmemek lazım. Bunu özellikle değerli, hı-hı, dinleyicilerimiz için söylüyorum.
Doğru.
Okulu olmayan ama mesela ofisi olan yerde ya da hiç ofisi bile olmayan yerlerde sizlerle temas kurmak suretiyle üretilecek işbirliği formları marifetiyle yeni bir takım alanlarda hizmet üretmek, sizin karşılıklı işbirliği yaparak oradaki topluluğun lehine, menfaatine neticeler, hı-hı, üretmek mümkün.
Kesinlikle bu mümkün. Bir de biz hakikaten hani Maarif Vakfı olarak sadece kendimiz bağımsız çalışmıyoruz. Yani bizim ofisler, okullar halka açık ve halkla iç içe olduğu için, bu sadece Avrupa için söylemiyorum, yani bütün dünyada bir bakıyorsunuz yani veliler üzerinden, işte okuldaki çalışan öğretmenler üzerinden o kadar çok fazla ilişki gelişiyor ki, yani onların Türkiye ile ilgili bazen işte Türkiye'ye sağlık için gelmek istediklerinde, turizm için gelmek istediklerinde, yatırım için, ticaret için gelmek istediklerinde nasıl gidebilecek konusunda bizim okullara geliyorlar. Biz onlara uygun şekilde yönlendiriyoruz.
Buradan çok enteresan bir sinerji çıkma, evet, ihtimali var. Yani o yüzden vatandaşlarımız Maarif Vakfı'na, onun okullarına, ofislerine sahip çıksın. Buradan hani o okul veya öğrencinin dışında çok geniş bir alanda kültürel, hatta ekonomik, sosyal bir fayda çıkarılabilir.
Bu toplu merkezi, yani toplumun merkezi haline gelirseniz bu anlamda sempatik ilişkilerle, bu aslında yani biz kendimizi Türk Devleti'nde bağımsız bir şey görmüyoruz. Biz Türkiye'nin modern anlamdaki dış politikasının, modern diplomasisinin bir bu anlamda bir aracıyız. Yani bu çok doğal bir şey ve çok yakın çalışıyoruz. Bütün kurumlarımızda, Dışişleri Bakanlığımız başta olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığımızın yurtsuzda ateşelikleri var, müşavirler var, Yunus Emre Enstitüsü'nün bazı ofisleri var veya bazı ülkelerde TİKA var, gelişmekte olan ülkelerde. Bütün bu kurumlarla biz aslında çok yakın temastayız. Eğer bize gelen bir talep veya bir şey olursa ilgili aktörlere, ilgili kurumlarımıza aktarıyoruz, paylaşıyoruz, yazışıyoruz. Buraya Türkiye'deki genel merkezleri, yani Dışişleri Bakanlığı, TİKA'ya ya da Yunus Emre Enstitüsü'nün ilgili yetkililere aktarıyoruz. Dolayısıyla insana dokunmak, sizin de belirttiğiniz gibi, çok yönlü faydalar ve sinerjiler üretiyor. Onun için eğitim aslında sadece okulda 3-5 öğrenci değil, aslında oralar birer Türkiye ile temasta bir iletişim noktası, insani temasların sağlandığı ortamlar, vasatlar anlamına geliyor.
Evet, çok önemli hocam. Buradan geniş bir perspektif var. Maarif Vakfı'nın bu geniş perspektifi dünyadaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Türkçe konuşanlara, Türkiye dostlarına önemli bir kapı açıyor. Bu bilhassa hocam, bu Türkçenin öğretilmesi için, hı, okullar dışında kurslar mı düzenliyorsunuz? Orada hani sizin müstakil faaliyetleriniz var mı? Okullar, bir de okulların, tabii, dili falan nasıl?
Şöyle, bizim tabii işlettiğimiz okulların çoğunda biz öncelikli olarak yerel dili önemsiyoruz. Çünkü gelişmekte olan ülkelerdeki en büyük sorun, Fransızların ya da işte Almanların yaptığı gibi sadece Almanca, sadece İngilizce okutabiliyorlar. Bu da kendi ana dillerine, kendi kültürlerine yabancılaşma demek. Biz Türkiye olarak Afrika veya gelişmekte olan ülkelerle ilişkilerimizde hep karşılıklı saygı içerisinde ve onların kültürüne, kimliğine, devlet önceliklerine önem veren bir ülke ve herkesi kazandığı bir mekanizma üzerinden gidiyor. Türkiye'nin yaklaşımı bu. Dolayısıyla biz okullarda önceliğimiz mutlaka kendi resmi dillerini öğretmek artı Türkçeyi çok iyi şekilde öğretmek. Bunu bir iki cümle açacağım. Bir de eğer bizde olduğu gibi İngilizce, Fransızca, Arapça neyse o ülkede geçerli olan uluslararası başka diller onları da sunuyoruz. Bizim yaptığımız en önemli hizmetlerden birisi belki son 3 yıl içerisinde ilk defa biz Türkçenin yabancılara öğretilmesi konusunda anaokulundan üniversiteye kadar kademelendirilmiş şekilde bir eğitim, Türkçe eğitim müfredatı oluşturduk.
Çok güzel.
Bunu çok ciddi şekilde zaman harcadık, enerji harcadık, Türkiye'nin bütün birikimini aldık, ilgili bütün kurumlarla beraber çalıştık. Biz hem kendimiz öncelikle bir Türkçe eğitim merkezi kurduk vakıfta. Onun üzerinden Milli Eğitim'den Yunus Emre Enstitüsü'ne, üniversitelerin tömerlerine kadar hepsiyle yakından çalışarak bir ortak akıl ve bir birikimi oluşturduk. Bunu şimdi program tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Tarım Terbiye Kurulu falan da paylaştık. Hatta Avrupa'daki onların dil eğitiminde de bundan faydalanılıyor. Şu anda Türkiye'de bulunan Suriyeli öğrencilerin öğrencilere Türkçe öğretilmesi konusunda da biz müfredat üzerinden ortak çalışıyoruz. Şimdi materyalleri bunlara hazırlanıyor. Yani kitaplar yazılıyor, hikaye kitapları yarın dijital ortama aktarılacak.
Uzun vadeli bir çalışma.
Uzun vadeli. Yani zor olan bitti. Bundan sonra daha inşallah hızlı şekilde materyallerini öğreterek kademelendirilmiş olarak anaokuldan üniversiteye kadar Türkçe öğretilmek istenirse uluslararası alanda bunu bir imkan olarak sunabiliriz.
Şimdi hocam sizin gibi kurumların Türkiye Maarif Vakfı'nın da boy göstereceği alanlardan birisi eğitim fuarları. Bu eğitim fuarlarına katılıyor mu Maarif Vakfı veya kendisi ön ayak olup böyle fuarlar inşa edebiliyor mu?
Yapıyoruz. Aslında bu da önemli bir şey. Şimdi yurt dışına eğitim alanında açıldığın zaman zannediyorsunuz ki sadece kendi eğitim sistemimiz ama öyle değil. Yani her coğrafyanın, her kültürün, her devletin aslında kendine özgü öncelikleri olan eğitim müfredatları ve programları var. Bir de bunların uluslararası alanda toplandığı fuarlar var. Mesela biz Amerika'daki, İngiltere'deki, Almanya'daki eğitimle ilgili fuarları hepsini takip ediyoruz. Uluslararası alandaki eğitim trendleri nereye gidiyor? O literatürü takip ediyoruz. Örneğin ikinci bir şey, bununla bağlantılı. Bütün dünyada uluslararası öğrenci gerçeği var. Yıllık 6 milyon insan kendi ülkesinin dışında eğitime gidiyor. Türkiye'de üniversitelere.
Bu sene ben baktım hocam yaklaşık 140 bin üzerinde
daha fazla gelmişti. Daha evet. Fazla emin olun. 170 en son benim bildiğim rakam ama artarak devam ediyor. Biz bunu eğitimin uluslararasılaşması diyoruz. Hem hükümetin programında hem de Türkiye'deki Ekonomi Kalkınma Bakanlığı'nın kalkınma planlarında 2023 hedefi 250 bin yabancı öğrenciyi Türkiye'de misafir etmek.
Bence çok uzak bir hedef değil hocam. Ben onu rahatlıkla yakalayabileceğimizi
yani
düşünüyorum.
Yani bence de fazlasıyla yakalayacak durumda. Çünkü Türkiye artan ilgi zaten kendiliğinden buna birazcık bunun desteklenmesi gerekiyor. Sağ olsun bütün kurumlarımız aslında YÖK'te dahil olmak üzere, Milli Eğitim olmak üzere çalışıyor. Biz de kendi mezunlarımızı Türkiye'ye özellikle başarılı öğrencileri Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Böylece yani tersine beyin göçü diyebileceğimiz başarılı çocukları Türkiye'ye kazandırarak burada eğitim almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de sadece kendi mezunlarımız değil, bizim okullarımızın bulunduğu 42 ülkenin belli başlarında mesela bu geçen sene 7 ülkede yapmışız. Bu sene 16 ülkede. O ülkede Türkiye'deki üniversiteleri de davet ederek birer ikişer günlük eğitim fuarları düzenliyoruz. İşte geçen 10 gün önce
bunu Maarif Vakfı öncülüğünde yapıyorsunuz bir kısmı.
Evet tabii ki. Yani Maarif Vakfı. Çünkü zaten bizim orada okulumuz var. Yani fizik imkanlarımız var. Network'ümüz var. Sadece duyuruyoruz. Türkiye'den de katılmak isteyen
üniversiteler
geliyorlar.
Kendilerini tanıtıyorlar.
Sadece şu bir iki örnek vereyim. Sudan'da geçen hafta yaptık. Yani 2000 öğrenci katıldı yerelden, başkentten.
Yani hocam o zaman ben şunu söyleyebilirim. Eğer Maarif Vakfı bu şekilde devam ederse 250 bin rakamını sadece Maarif Vakfı temin edebilir.
Hiç sıkıntı yok. Yani yeter ki bunu yapalım. Geçen sene Tunus'ta yaptık. Bu sene yine yapacağız. İlk defa Pakistan'da yapacağız. Afganistan'da yapacağız. O kadar bir ilgi var ki Türkiye'ye gelip eğitim almak isteyen. Ya bunlar bedava okumuyor.
Tabii.
Bu insanlar parayla
burs falan vermiyorsunuz. Yani siz parayla gelecek öğrenciye tanıtım yapıyorsunuz.
Ya bunlar YTB üzerinden gelen burslar hariç, onlar başka ama esasen Türkiye'deki özel üniversiteler dahil olmak üzere buraya çok öğrenci önemli getiriyor. Bu eğitim ihracı. Bu konuda DEİK'le de bir protokol imzaladık. DEİK biliyorsunuz uluslararası alanda özel iş aleminin ortak karma komisyonu oluşturan Türkiye'nin ayağı. Onlarla da bir protokol oluşturduk. Onlarla da bir eğitim ihracı komisyonu falan var. Dolayısıyla bütün kurumlarımıza çok yakın çalışıyoruz. Bu bir sinerji üretiyor. İyi niyetle hepimiz yani bu ülke için çalışıyoruz. Bu ülkenin hem gelişmesi, kalkınması, uluslararası alandaki güçlenmesi lazım. Biz bu işin bir parçasıyız.
Hocam çok güzel bir noktaya geldik. Ben de tam hani gelecek perspektifini soracaktım Maarif Vakfı'nın. Hı. Onunla tamamlamaya çalışalım. İnşallah başka zaman yine Maarif Vakfı'nı ağırlar. Başka bir takım konulara gireriz. Çünkü konular tükenmedi. Maarif Vakfı'nın da hani anlatılabilecek evet, daha geniş bir performansının olduğunu biliyoruz. Bir gelecek perspektifiyle tamamlamaya çalışalım.
Tabii bizim gelecek perspektifimiz esasen Türkiye'nin gelecek perspektifidir. Türkiye bugün hemen her alanda dışa açılan, genişleyen, ilişki geliştiren, aktör haline gelmiş olan bir ülke. Bunun kıskançlığı var, dışarıda belki sıkıntılar var ama dışarıdan bakıldığı zaman pozitif hamle üreten, barış üreten, istikrar üreten bir ülkeyiz. Bu bir başarı ve 100 yıl sonra bugün önemli bir noktaya geldik. Şimdi bunun uluslararası alanda ayaklarının tamamlanması için bizim belli başlı ülkelerde özellikle G20 üyesi olan ülkelerde örneğin eğitim alanda biz ayağımızı genişletmek istiyoruz. İki, Türkiye açısından coğrafi olarak yakın bir coğrafyada önemli ölçüde altyapımızı tamamladık, okullarımızı açtık. Örneğin Balkanların hepsinde okullarımız var. Bu sene onları tamamlıyoruz, bir iki eksik. Şimdi Orta Asya ülkelerinde de yavaş yavaş okullarımızı açmaya başladık. Önceliğimiz birkaç yıl içerisinde bu Türkiye'nin gönül coğrafyası diyebileceğimiz alanlarda eğitim altyapımızı kurmak. Avrupa, Amerika, Avustralya gibi Türklerin ve Türk soydaşlarının yaşamış olduğu yerlerde, yine Kıbrıs'ta, yani onları da söylemek lazım. Oralar bizim için önemli. Eğitim ilişkilerimizi genişletmek gerekiyor. Bir şeyi belki vatandaşlarımızla paylaşmamız gerekiyor. Yani biz öyle bunları yaparken çok yüksek miktarda bir bütçeyle de yapmıyoruz. Yani Türkiye'nin tanıtım bütçesi turizm olarak 180-200 milyon dolardır. Emin olun yani biz bunun 1/3'üyle bunları yapıyoruz. Ve insana dokunuyoruz. Uzun dönemli olarak oralarda Türk dostu insanlar yetişiyor.
Bunun tabii yani görünmez çıktıları da var. Mesela turizmi besleyen de bir şey değil mi?
Çok. Bir örnek vereyim size. Hangi ülkede olduğunu sormayın lütfen ama Afrika'dan bir ülkeden geçen yıl 6 öğrencimizi, ismini de vereyim, Giresun ilimizdeki üniversiteye gitti. Bunlar hani orta sınıf ailelerin çocukları. Sonra aileleri çocuklarını buraya kayda getirdiler. Baktılar Giresun'da deniz var, güneş var, orman var. Yani her şey var. Tuttular orada toplam belki 2 milyon dolara yakın paradan daire satın aldılar. Ev satın aldılar.
Çok önemli, tabii.
Bu yatırım da çekiyor çok yönlü olarak çünkü insanlar, aileler, çocukların gittiği yere gidiyorlar, tanıyorlar. Yani İstanbul, Ankara her yere geliyorlar. İnşallah daha iyi olacak, daha güzel olacak. Biz buna inanıyoruz.
Evet, değerli dinleyiciler, gördüğünüz gibi süremiz yetmedi. İnşallah başka bir zaman Maarif Vakfı'nı daha geniş olarak ele alacağız. Ben değerli dinleyicilerimiz ve radyomuz adına Profesör Doktor Birol Akgün'e, Maarif Vakfı'nın fedakar çalışanlarına teşekkür ediyorum sizler adına. Evet, teknik kumanda masasında Ayhan Taşçı, program yapımcımız Selahattin Böke, konuğumuz Profesör Doktor Birol Akgün ve Türkiye Maarif Vakfı çalışanları, onları da müsaadenizle zikredeyim.
Tabii.
Ve bendeniz mikrofonda Murat Yılmaz, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. İyi akşamlar.
Dünden yarına Türkiye.